Ayrım 37 Kayıp Sicil Erdoğan'ın Çalınan Dosyası Sayfa 341. Topbaşların paralel devletin hedefinde olduğu 3 yıl önceden belliydi. Peki topbaşlar neden cemaatin hedefi oldu? Soruyu Nakşibendi İsmail Ağa dergahına mensup Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü'nün başına gelen seks kaseti tezgahıyla biraz daha açalım. Çünkü asıl hedefte olanlar Nakşibendiler. Nakşibendiler 1826'daki hayırlı olay ile Yeniçeri ve Bektaşi kıyımında büyük rol oynadı. İktidara ortak oldular. 2. Cumhuriyet döneminde Necmettin Erbakan'ın MNP ve MSP'si ile partileştiler ama Turgut Özal'la iktidar oldular. Gelelim günümüze. Cübbeli Ahmet'in önce seks kaseti internete sızdırıldı. Ardından yeraltı dünyasıyla işbirliği yapıyor, kadın pazarlıyor diye 9 Aralık 2011'de cezaevine atıldı. Tam bir itibarsızlaştırma operasyonuydu. AKP iktidarında bir din adamı seks hayatı nedeniyle cezaevine konulabilir mi? Cübbeli'nin seks hayatından kime ne? Mesele başka. Cemaat Cübbeli Ahmet'i neden Metris cezaevine attı? Çünkü Cübbeli Türkiye'de hayli etkili Nakşibendi İsmail Ağa cemaatinin önde gelen isimlerinden biri. Şeyh Mahmut Usta Osmanoğlu hastaydı ve post dişe Cübbeli'nin oturması güçlü ihtimaldi. Ayrıca Cübbeli televizyon programlarında, vaazlarında açıkça cemaati eleştiriyordu. Önce cemaatin yayın organları hakkında Ergenekoncu diye yazıldı. Ardından cemaat polisinin operasyonu geldi. Cübbeli Ahmet komplosunu anladık. Cemaat iş adamı topbaşları diye hedefe koydu. Bu ayrıntıyı atlamayınız. Topbaşların sadece iş adamı kimliği yok. Nakşibendi Erenköy cemaatine mensuplar. Ve dikkat ediniz, Cübbeli de topbaşlar da Nakşibendi. Yani Nakşibendiler hedefte. Cemaat seks düşkünü hırsız diye Nakşibendileri itibarsızlaştırmak istiyor. Derin kapışma var, bu bir güç savaşı. Basit bir tarikat ayrılığı, kavgası olarak değerlendirmeyiniz. Nakşibendiler ticarette ve siyasette çok güçlü. 17 Aralık operasyonu başarılı olsaydı muhtemelen cezaevine atılacak olan Mustafa Latif Topbaş, Forbes dergisine göre Türkiye'nin en zengin 13. iş adamı. Ağabeyi Ahmet Afif Topbaş ise 46. zengini. Aile Erdoğan'a çok yakın. Paralel devlet Nakşibendilerin parasal ve siyasal gücünü yok edip tek kuvvetli dini cemaat olmak istedi. Bu nedenle topbaşlar hedefe konuldu. Bu nedenle topbaşları adım adım takip ettiler, telefonlarını dinlediler, muhtemelen gizli çekim yaptılar ve zamanı gelince düğmeye bastılar. Cemaatin hedefindeki topbaşlar kim? Biraz daha ayrıntı yazayım. Topbaşlar Konya Kadınhanı Saideli ilçesinden. Alman Friedrich Sarre yazdığı Küçük Asya Seyahati 1895 yazı isimli eserinde Saideli'de Müslümanlar ile Ermenilerin iç içe yaşadığını anlatıyor. Aileyi anlatmak için çok gerilere gitmeye de gerek yok. Ahmet Kutsi Efendi'nin 4 çocuğu var. Mehmet Hulusi, Mustafa İsmet, Musa İzzet ve Ümmühan Afife. Bugün Topbaş soyadını taşıyan aile Mehmet Hulusi'nin, büyük Topbaş soyadını taşıyan aile de Mustafa İsmet'in soyundan geliyor. Mehmet Hulusi 1848'de Kadınhanı'nda dünyaya geldi. Aynı yöreden İkbal Hanım'la evlendi. Ahmet Hamdi abla oğlu ve Zahide, Sabire ve Muhlisi adında 3 kızı oldu. 1909'da vefat ettiğinde arkasında 22 parça gayrimenkul bıraktığı belirtiliyor. Ama nedense tek oğul Ahmet Hamdi ailesiyle birlikte 1917'de İstanbul'a göç etti. Aksaray Laleli semtine yerleşti ve sonra Erenköy'de ikamet etti. Esnaf oldu, Eminönü Sultan Hamamı'nda manifaturacılık yaptı. Tasavvufa ilgi duydu. Elmalılı Hamdi Yazır, Şeyhülislam Mustafa Sabri ve İslam Konferansı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu'nun babası Yozgatlı Müderris İhsan Efendi ile arkadaş oldu. İttihatçıları sevmiyorlardı. İttihatçılardan korkup 1,5 yıl Almanya'da yaşadı. 1944'te vefat etti. Musa Abidin, Muammer, Nuri, Hulusi, Müşerref Çelebi, Aliye Aydın, Fatma Keçebaş adlı çocukları vardı. Erkek evlatları tekstil işini devam ettirdi. 1950 yılında Bahariye Mensucat'a Sadık oğullarının ortağı olarak girdiler. Sonra Sadık oğullarından kalan diğer hisseyi satın alıp fabrikayı büyüttüler. 1960 yılında kardeşler arasında ayrılık gerçekleşti. Nuri ve Hulusi Topbaş Bahariye'de kaldı, Musa, Muammer ve Abidin Kader Mensucatı kurdu. 1970'te bir ayrılık daha yaşandı. Musa Topbaş Kader Mensucatı kardeşi Muammer Bey'e bıraktı. Muammer tekstilci Kıyılılardan A. Fikret Hanım'la evliydi. Üçüncü kuşaktan Ayşe Vildan Kıyılı da Hayat Holding'in sahibi Ahmet Yahya Kıyılı'nın eşi. Musa Topbaş 1975'te oğulları Osman Nuri, Ebu Bekir ve kardeşi Abidin Topbaş ile Hisar Mensucatı kurdu. Topbaşların bu ayrılmaları hiçbir zaman küsme ya da kırılmayla sonuçlanmadı. Onları birbirine bağlayan başka bir bağ vardı, Nakşibendilik. 1970'li yıllara kadar ticari hayatla yoğun bir şekilde ilgilenen Musa Topbaş, Erenköy'de yaşayan Şeyh Mahmut Sami Ramazanoğlu'na bağlandı. İrşat faaliyetlerini Erenköy Zihnipaşa Camii'nde sürdüren Şeyh Sami, aynı zamanda Tahtakale'de bir şirketin muhasebe hesaplarını tutuyordu. 1984'te ölünce dergahın başına Musa Topbaş geçti. O da ölünce postnişe oğlu Osman Nuri Topbaş geçti. Ailenin bu kolu Erenköy dergahını büyütürken diğer kolu ticarette çok büyüdü. Abidin Topbaş'ın oğlu rahmetli Eymen Topbaş, ANAP İstanbul İl Başkanı'ydı ve Faruk Topbaş ticarette ve siyasette başarılı oldular. Fakat Nuri ve Hulusi Topbaş'ın oğulları 3. kuşak Topbaşlar Türkiye'nin en zengin iş adamları oldular. 4. kuşakta ticari hayata başladı. Topbaşlar hakkında kitap yazılmalıdır. Aile hakkında ilim yayma cemiyeti kuruculuğundan Mason üyeliğine, solculara saldıran Babı Ali'de Sabah gazetesi sahipliğinden Muradiye, Ensar, İlim ve Hizmet, Aziz Mahmut Hüdayi gibi vakıflara, okullara, Yahudi ve Suudi Arabistanlı iş adamlarıyla ticari ortaklıktan sosyetik gelinlere kadar yazılacak çok bilgi var. Bir bölümünü Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı Efendi 2 kitabımda yazdım. Merak edenler okuyabilir. Cemaatin milliyetçileri, ulusalcıları, aydınları, gazetecileri cezaevine gönderdiği yazıldı. Ama cemaatin Nakşibendileri düşman görmesi üzerinde pek durulmadı. Bu tespiti yaptıktan sonra cemaat Topbaşları salt bu nedenle hedefe koydu diyemem. Sormak istediğim şu, Erdoğan'ın Topbaşlarıyla olduğu gibi başka iş adamlarıyla da ilişkisi vardı. Cemaat onlara niye hiç dokunmadı? Topbaşların ticari hayatı kirliydi de onların değil miydi? Sonuçta iktidar ortakları hangi nedenle kavga ederse etsin, ortaya dökülen cerahat Türkiye lehine oldu. Hırsızlık belgelendi. Artık muhaliflerin Erdoğan'a eleştirisi salt kültürel olmaktan çıktı. Doğru zemine geldi ekonomik vurgunlar. Neoliberalizmin Erdoğanlar aracılığıyla Türkiye'yi ve insanımızı nasıl çürüttüğünü gördük. Niye herkes AKP döneminde enerji patronu oldu? Bu kar kimlerin sırtından çıkarılıyor? Erdoğan'ın ekonomik sisteminin kimleri ne için öldürdüğünü gördük. Erdoğan'ın ekonomik sisteminin kimleri nasıl zengin ettiğini de görmeliyiz. Erdoğan'ın adamlarına devam edelim. Kasa sadece dindaştan seçilmedi, hemşerilik ilişkisi de önemliydi. Rize Kalkandereli Sultan Amca Şaban Cengiz'in oğulları torunları. Mehmet Cengiz, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Ekrem Cengiz Yönetim Kurulu Üyesi, Şeref Cengiz Yönetim Kurulu Üyesi, Ahmet Cengiz Şirket Ortağı, Asım Cengiz Şirket Ortağı, Kazım Cengiz Şirket Ortağı, Türkiye'nin gündeminde. En büyükleri Mehmet Cengiz'in ettiği bir küfür var ki tüm gerçeği ortaya döküyor. Önce medyaya sızan telefon kayıtlarının ortaya çıkardıklarına bakalım. Tarih 21 Temmuz 2013. Erdoğan evinde Kolin İnşaat sahibi Celal Koloğlu ile yaptığı görüşmede Sabah ve ATV ile ilgili olarak "Sıkıntıdayız, hallolacak bu iş" diye talimat verdi. Tarih 21 Ağustos 2013. Erdoğan'ın talimatı sonucu Binali Yılmaz'ın alınması için havuz oluşturmalarını istedi. Tarih 3 Eylül 2013. Büyük müteahhitler Binali Yıldırım ile Ankara Ahlatlı Bel'de buluştu. İş adamlarının oluşturduğu 630 milyon dolarlık havuzun 200 milyon dolarlık kısmının Türkiye Ziraat Bankası'ndan karşılanması kararlaştırıldı. Tarih 14 Kasım 2013. Para toplama işini organize eden Mehmet Cengiz İstanbul'da Kıyı Emniyeti Sosyal Tesislerinde Binali Yıldırım ile buluştu. Sabiha Gökçen Havalimanı ihalesi %10'a halledildi. Sırada 4 milyar dolarlık bir ihale daha vardı. Tarih 20 Aralık 2013. Rekabet Kurulu Zirve Holding AŞ'nin Sabah ve ATV'nin satışına onay verdi. Zirve Holding kimlerdi? Kağıt üzerindeki sahibi Kalyoncu'lardan Ömer Faruk Kalyoncu, İstanbul Ticaret Sicili'nde 657.027 numarayla kayıtlı şirketin adı Ar Enerji AŞ, sahipleri Cemal Kalyoncu, Ömer Faruk Kalyoncu ve Ziya İlgen. Son ismin enişte olduğunu artık biliyorsunuz. Erdoğan'ın kız kardeşiyle evli. Enişte 20 Eylül 2013'te payını Ay Yıldız AŞ'ye devrediyor. 6 gün sonra 26 Eylül 2013'te ünvan değişikliğiyle şirketin adı Zirve Holding AŞ oldu. Talihsizlik, eniştenin payını satması, ATV Sabah'ın sahibi olacaktı. Yerseniz. Dipnot. Aslen Tatvanlılar, dört kardeşler, Cemal, Ahmet, Turan, Hasan Kalyoncu. Turan Kalyoncu sonra yolunu ayırdı. 1974'te Gaziantep'te kurulan Kalyon inşaat sektöründe Erdoğan döneminde büyüdü. Bakırköy Adalet Sarayı, Taksim Yayalaştırma Projesi, metrobüs hattı, yollar, tüneller, stadyumlar, en son İstanbul 3. Havalimanı ihalesini aldı. Tarih 25 Aralık 2013. İş yerinde büyük müteahhitlerin de bulunduğu AKP'ye yakın 41 iş adamına yönelik polis operasyonu AKP hükümeti tarafından durduruldu. Savcı soruşturmadan alındı. Sonraki süreçte iş adamlarının telefon görüşmeleri medyaya sızdırıldı. Mehmet Cengiz'in Celal Koloğlu ile görüşürken savurduğu "Milletin amına koyacağız" küfrü büyük gerçeği ortaya çıkardı. Peki Mehmet Cengiz milletin amına nasıl koyacaktı? Cengiz Holding'in aldığı kimi ihalelere bakalım. İstanbul 3. Havalimanı 58 milyar 890 milyon TL. Urfa Ilısu Barajı Hasankeyf 4 milyar 851 milyon TL. İstanbul Avrupa Yakası Boğaziçi Elektrik Dağıtım 3 milyar 626 milyon TL. İstanbul Taksim 4. Levent Metrosu 2 milyar TL. Çanakkale Yalova Balıkesir Bursa Uludağ Elektrik Dağıtım 1 milyar 457 milyon TL. Antalya Burdur Isparta Akdeniz Elektrik Dağıtım 1 milyar 10 milyon 100 bin TL. Ankara İstanbul Hızlı Tren 2. Etap 1 milyar TL. Trabzon Atasu Barajı 874 milyon TL. Şile Ava Yolu 527 milyon 400 bin TL. Artvin Yusufeli Barajı 486 milyon 800 bin TL. Trabzon Aşkale Yolu 484 milyon 500 bin TL. Seydişehir Eti Alüminyum Oyma Pınar HES 417 milyon 850 bin TL. Sivas Tokat Yozgat Çamlıbel Elektrik Dağıtım 400 milyon 700 bin TL. Ankara Tren Garı 250 milyon TL. İptal oldu, yeniden yapılacak. Ordu Giresun Havalimanı 144 milyon TL. Bingöl Genç Yolu 72 milyon 800 bin TL. İstanbul Maltepe Dolgu 65 milyon TL. Okumaktan yoruldunuz mu? Hangisini yazayım? Özelleştirmeden arsa fiyatına kapattığı Eti Bakır AŞ'yi mi, Eti Alüminyum AŞ'yi mi? 4 milyar dolar olan tesisleri 305 milyon dolara aldılar. Hangisini yazayım? Samsun Mobil Enerji Santrali'ni mi, Bursa Wolfram Madenleri veya İzmir Antimua Maden İşletmelerini mi, doğalgaz ihalelerini mi? Yine özelleştirmeden aldıkları şeker fabrikalarını mı? Hangisini yazayım? Antalya bel dibini yok ederek kurulan Türkiye'nin ilk 7 yıldızlı oteli Sungate Port Royal Resort Hotel ya da Le Jardin Resort Oteli mi? Bayramda Erdoğan Bodrum'un en güzel yeri Cennet Koyunu gezdi. Felaket, bu kadar vicdansızlık olmaz dedi. Ardından Bodrum'un incisi Cennet Koyu karşısındaki Mazı Dağı Yarımadası'nı 678.963.72 metrekare özelleştirdi. Alan kim miydi? Mehmet Cengiz. Yeter, yazmayayım. İnsanın siniri bozuluyor. 30 yıllık geçmişi olmayan taşeronluktan gelme alaylı bir müteahhidin arkasında hangi politikacılar var? Bu paraların %10'u kimlerin cebine gidiyor? Neler dönüyor? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hızlı tren ihaleleriyle ilgili yürüttüğü soruşturmada adının geçmesi üzerine Mehmet Cengiz küplere bindi. Taşerona iş vermek suç mudur kardeşim? Bu beni ilgilendirir. Verilemeyecek bir gram hesabımız yoktur dedi. Niye hesap versin? Geçen yıl taşeronlaşma sonucu 1150 işçi hayatını kaybetti. Umurunda mı? Özelleştirilerek Mehmet Cengiz'e devredilen Samsun'daki Eti Bakır işletmesinde 2012'de tedbirsizlik sonucu ölen 5 işçinin hesabını verdi mi? Niye hesap versin? ÖİB Eti Alüminyum'un özelleştirilmesinde hiçbir makul gerekçe olmadan alıcı firma ve şahıslar aleyhine açtığı davadan vazgeçiverdi. Alıcı firmadan eski yönetim kurulu başkanının ÖİB başkan vekili olarak görev yapmasına hükümet bir şey dedi mi? Niye hesap versin? Gazeteler yazdı. Maliye Bakanlığı 29 Aralık 2010 tarihinde faiz hariç 424.4 milyon liralık kurumlar vergisi borcu ile cezasını sıfırlamadı mı? O da gitti 45 milyon dolarlık Falcon 5X isimli özel uçak sipariş etti. Niye hesap versin? Hızlı tren projesinde yer alan ve uzunluğu 6.7 kilometreyi bulan 26 numaralı tüneli yapmaktan vazgeçti. Kimse de çıkıp ne oluyor dedi mi? Niye hesap versin? Yüce divan yargılamalarına yol açan Karadeniz otoyolunun hesabını verdi mi? Tabii ki milletin amına koyacağız der. İki paket makarna tecavüze ses çıkarmasınlar diye dağıtılmıyor mu? Öte yandan Aydın Doğan İş Bankası derken sırada Koç var. Önce Aydın Doğan'a geldi vergi cezası. Türkiye AKP'nin maliye baskısını o dönemde konuştu tartıştı. Sonra bu yıl başında İş Bankası'na vergi cezası kesildi ve şimdi sıra Koçlara geldi. Türkiye petrol rafinerileri için TÜPRAŞ 103,5 milyon lira vergi cezası talep edildi. Bir bölümüne ağır vergiler, diğerine yol vermeler. Kim bu Erdoğan'ın havuzuna giren iş adamları? Çoğunluğu Karadenizli ve Nakşibendi, yani Erdoğan'ın bölgesinden ve tarikatından. Bir bileşen daha, ticari icraatları hep mahkeme konusu. Bu tablo tek başına Türkiye'nin rejimi hakkında bilgi vermektedir. Madem Türkiye son yıllarda sürekli yargı adaletsizliğini konuşuyor, hukuku, adaleti bir başka açıdan daha ele almalıyız. Bu havuzdaki iş adamları neden hep cezadan yırtıyor? Niye adaletin keskin kılıcı bunlarda ufak bir kesik bile yapamıyor? İşte Turgay Ciner. Babası Hüsnü Ciner yoksuldu. Amcası Mehmet Ciner'in Niksar'da kuyumcu dükkanında çalıştı. 30 yaşında Naciye ile evlendi. İkisi kız, dördü erkek olmak üzere 6 çocuğu dünyaya geldi. 1940'ta tekrar Hopa'ya döndü. Kamyonla taşımacılık yaptı. 13 yıl bu işi yaptıktan sonra taşımacılığı bırakıp otomobil yedek parçaları alım satımıyla uğraştı. 1957'de İstanbul'a taşındı. 1964'te vefat etti. İşin başına ağabey Yener Ciner geçti. Turgay Ciner ticarete çay ocağı çıraklığından başladı. 7 Mart 1978'de İstanbul Talimhane'de 35 metrekarelik oto yedek parça dükkanını açtı, umduğunu bulamadı. Şimdi Habertürk binasının bulunduğu yerdeki dükkanda sinek avlıyordu. Ağabeyinin Almanya'dan gönderdiği yedek parçalarla sinek avlama dönemi bitti. Mahkemelere yansıyan iddiaya göre ağabeyi Ahmet Ciner polisti ve Almanya'da uyuşturucu kaçakçılığından hapis yattı. Avukatı Almanya'nın en ünlü avukatlarından Rolf Bossi'ydi. 2 yıl yatıp çıkmıştı. Ahmet'in oğlu Metehan Ciner de uyuşturucu ve cinayetten hapse girdi. Yine mahkemelere yansımasına bakılırsa Ciner'ler kaçakçıydı. Turgay Ciner 1980'de gümrük kaçakçılığından gözaltına alındı. Ayrıca kardeşi Tuncer Ciner'le 1995 ve 1998'de 2 ayrı polis operasyonuna uğradı. Gözaltına alındı. 1990-1991 yıllarında 69 Mercedes'i Türkiye'ye soktuğu belirlendi. Teşekkül halinde kaçakçılık suçlamasıyla 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ve Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dosyalar birleştirildi. Sonuç? Turgay Ciner hep yargılandı. Taksim'deki apartman sahibi Mehmet Güner zor kullanarak binaya girip el koyduğu için Turgay Ciner hakkında şikayette bulundu. Beyoğlu 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sonuç? Büyük Tekstil AŞ'nin sahibi Recep Akın 192 milyon liralık iplik parası borcunu vermediği ve adamları tarafından darp edildiği iddiasıyla Turgay Ciner hakkında suç duyurusunda bulundu. Ciner gözaltına alındı. Sonuç? Turgay Ciner için bunlar çerez. Turgay Ciner 1997'de Havaş adıyla şirket kurdu. Ardından Havaalanı Yer Hizmetleri AŞ'nin özelleştirmesine girdi, kazandı. Mesele bu kadar basit değildi. MİT kaynakları yazıyor. Kumarhaneler kralı Ömer Lütfi Topal da bu özelleştirmeye girmişti. Fakat Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, Interpol'den Topal'ın ABD'de uyuşturucu kaçakçılığından hapis yattığı yolundaki belgeyi getirterek onu saf dışı etti. Kuşkusuz Mehmet Ağar'ın kardeşi Yunus Ağar'ın Turgay Ciner'in şirketlerinde yönetici olmasıyla bunun hiç ilgisi yoktu. Fakat HOPA nüfusuna kayıtlı Mustafa oğlu 1931 doğumlu Nizamettin Ciner ve Hüsnü oğlu 1941 doğumlu Yener Ciner ve Mustafa oğlu 1938 doğumlu Yılmaz Ciner'in sigara ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları polis kayıtlarında vardı. Mehmet Ağar nedense belgeleri çıkarmayı unutmuştu. Yener Ciner bugün Cinerler Grup Onursal Başkanı. Havaş meselesi mahkemelere yansıdı. Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 3 dilekçe veren iş adamı Ersin Ortaç, Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesi olayında uyuşturucu var, olayın içinde Turgay Ciner var dedi. Aynı mahkemeye 1970-1979 tarihleri arasında Kırklareli Dereköy Gümrüğü'nde görevli emekli bir polis tarafından gönderilen dilekçede ise Turgay Ciner, Ersin Ortaç ve Ömer Lütfi Topal'ın defalarca birlikte yurt dışına çıktığı öne sürüldü. Ayşe Armağan da öldürülen Ömer Lütfi Topal'ın paraları da İş Bankası Taksim Şubesi'nde bloke ediliyordu. Turgay Ciner bütün bunları bildiği için konuşmasın diye banka müdürü kocam Ünal Armağan'ı kaçırıp tehdit etti dedi. Sonuç? Başbakanlık Teftiş Kurulu Susurluk raporunda Turgay Ciner'in adı 60. sayfada uyuşturucu kaçaklarına ilişkin olayların anlatıldığı bölümde geçti. Sonuç? Bitmedi. Enerji ihalelerinde yolsuzluk ve rüşvet iddiaları üzerine 2001'de başlatılan Beyaz Enerji Operasyonu kapsamında Turgay Ciner DGM savcısı Talat Şalk'a ifade verdi. Sonuç? Turgay Ciner TMSF'ye devredilen Etibank soruşturması kapsamında soruşturmayı yürüten DGM savcısı Ercan Cengiz'e ifade verdi. Sonuç? Özelleştirme sonucu Turgay Ciner tarafından devralınan Afşin Elbistan Termik Santralı'nda meydana gelen iki ayrı göçükte 11 işçi öldü. Turgay Ciner suçlu bulunsa bir daha dinyit sahası ve termik santral işletemeyecekti. Sonuç? Öldürülen tefeci Nesim Malki'nin borç defterinde Turgay Ciner'in 23 milyon dolar kaydının bulunduğu açıklandı. Turgay Ciner tefeci Malki cinayetine adı karıştırıldığı için Ceytaş'ı kapatma kararı aldı. Sonuç, SPK Park Elektrik hisse senedinde gerçekleştirdikleri işlemler nedeniyle Turgay Ciner hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Sonuç, Turgay Ciner'in sahibi olduğu Penyelux aleyhinde bir kısmı karşılıksız 9 çek yüzünden 7 ayrı ihtiyati haciz kararı alındı. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 10 milyar lirayı aşan başvuruların tümünü kabul etti. Sonuç, ve Turgay Ciner 1998'de Dinç Bilgin ile ortaklık kurarak medyaya adım attı. Daha sonra Sabah ve ATV'nin büyük hissesini aldı. Satış Dinç Bilgin'in sahibi olduğu Etibank'ın TMSF'ye devredilmesinden birkaç gün önce gerçekleşti. İMKB'deki işlemlerinde 23 trilyon liralık olağanüstü fiyat hareketleri oldu. Konu TBMM'ye getirildi. Sonuç? Turgay Ciner'in kamu ihalesine girme yasağı olduğu için Show TV ihale yapılmadan doğrudan satıldı. 300 milyon dolarlık zarar olduğu yazıldı. Sonuç? Hangisini yazayım? Çayırhan Termik Santralı'nın devrini mi? Akyazı Pazarköy'de bulunan hidroelektrik santralı işletmesini mi? Beypazarı Trona yatağında soda kültü çıkarılması ve işletilmesini mi? Siirt Madenköy Bakır Sahası işletmesini mi? Gaziantep Islahiye'de 2 adet maden sahasını mı? Silopi ya da Konya Ilgın Termik Santralı'nı mı? Hopa Limanı'nın özelleştirilmesini mi? Kıyı Bankacılığı'nı mı? Mensucat Santralı ve Penyelüks'ü nasıl satın aldığını mı? MİT 6 Haziran 1997 tarihli raporuna rağmen kamu bankalarından nasıl kredi aldığını mı? Beşiktaş Başkanı Süleyman Sabah'ı düşürüp kulübü ele geçirmek için neler yaptığını mı? Kasımpaşa Sporu mu? Uzatmayayım diyeceksiniz ki sen bize sonuçtan bahset. Sonuç? Forbes dergisi tarafından her yıl açıklanan dünyadaki dolar milyarderleri listesine giren Türklerden biri oldu. Devlet Üstün Hizmet Madalyası aldı. Tacikistan'ın Türkiye Fahri Konsolosu oldu. Türk-Amerikan İş Adamları Derneği tarafından başarı ödülü ile onurlandırıldı. Fethullah Gülen'in Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın sponsoru oldu. Alo Fatih'i işe aldı. Daha ne olsun? Bitmedi. 37. ayının sonu. Sayfa 352.